19. ayrım, sayfa 216. Derin abiler, Necdet Pekmezci. Çatlı'nın kimliği. Sıralanan isimlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği listede birinci sırada bulunan Abdullah Çatlı ile ilgili bölüm şu şekilde. 1. Abdullah Çatlı, Ahmet Remziyeoğlu, 1956 Nevşehir doğumlu, 1977 Ülkü Ocakları Derneği Ankara Şubesi Başkanı, 1978 Ülkü Ocakları 2. Başkanı, 1978'de Ankara Bahçeli Evler'de 7 tiplinin öldürülmesi olayı sanığı, Mehmet Ali Ağacan'ın kaçışına yardım, cinayetten aranma, 1982, eroin ve silah ticaretinden aranma, 1984, Papa suikastinin planlayıcısı, idama mahkum, uyuşturucu kaçakçısı, Mehmet Özmen veya Özbey adına kimlik taşımaktadır. Polis kimliği ve yeşil pasaportu vardır. Bordo Audi bir otomobil kullandığı bilinmektedir. Çatlı'nın adı ilk kez yeniden Türkiye'de duyuluyordu. Mehmet Eymür 6 Ekim 1998'de Radikal Gazetesi'nden Tuncay Özkan'a konuşuyor ve söz konusu raporu kendisinin yazdığını kabul ediyor. Rapor daha kapsamlıydı diyordu. O günlerde Doğu Perinçek'ten çok ilginç bir iddia daha geliyordu. 18 Ocak 1997'de düzenlediği basın toplantısında Baybora Besi Çiftliği'nde silahlı eğitim kampı kurulduğunu iddia ediyordu. Doğu Perinçe'ye göre kampın yöneticileri Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'ydı. Çiftlik Kurtköy ile Kurt Doğmuş arasında Kurtköy Jandarma Karakolu'na 7 kilometre mesafede bulunan geniş bir arazide kurulmuştu. 14 yıldır da faaliyetteydi. Doğu Perinçek kamp reisi Kemal Öktem'in 30 cinayetten sorumlu olduğu, çiftlikte gömülü cesetler bulunduğunu, Alaaddin Çakıcı ve Nurullah Tevfik Ağansoy'un bu kampa gelip gittikleri, 16 Mart katliamına katıldığı ileri sürülen polis Mustafa Doğan'ın kamptakiler tarafından öldürüldüğü, İstanbul'da ne kadar kaçak ülkücü varsa kampa sığındığını da öne sürüyordu. Perinçek kamp konusunu 11 Ekim 1997'de yaptığı açıklamada gündeme getiriyor, Kurtköy kampı ülkücü terör faaliyetlerinin önemli üslerinden biridir, tetikçi eğitim kampıdır diyordu. Kurtköy kampı iddiaları. Aydınlık Dergisi ve Doğu Perinçek'in iddialarının bazıları şöyle. DYP İstanbul İl Yöneticileri Sedat Peker'i devreye sokarak kampta eğitim gören ülkücü Ahmet Meşe ve Metin Kalkan'a Flash TV'yi bastırdılar. Meşe bir ülkücü polisle girdiği çatışmanın ardından Mert Çiller'in yakın kadrosuna katıldı. Meşe bundan sonra Hasdal'da askeriyeye ait döküm sahasının ihalesini aldı. Kamp reisi Kemal Öktem babasını öldüren TİK kocuları öldürmediği için kardeşi Mustafa Öktem'i öldürdü. Deşifre olan ve 16 Mart katliamına katıldığı ileri sürülen ülkücü polis Mustafa Doğan'ı Kemal Öktem konuşursa zarar verir diye öldürttü, kampa gömdürttü. Orman yakılarak kampa yer açıldı. Kamp sınırında bir yangını izlemek isteyen Sabah gazetesi muhabiri İhsan Uygun'un bindiği araç yakılmış olarak bulundu. Selçuk Parsa'dan bir sahte davetiye nedeniyle kampa getirilip sorgulandı. İddialar fos çıktı. 20 Ocak 1997'de Zaman Gazetesi haberinin spotuna İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Pendik'te tetikçi merkez kampı bulunduğu yolundaki iddiaları fos çıktı başlığını uygun görüyordu. Zaman'ın haberi şöyle devam ediyordu. Bölgede dün araştırma yapan jandarma timleri herhangi bir bulguya rastlamadı. İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı jandarma birlikleri Perinçek'in ülkücü kampı olduğunu iddia ettiği Ömerli Barajı yolu üzerindeki Kurtköy İskender mevkiinde bulunan Ahmet Metin'e ait Baybora Besi Çiftliği'nde araştırma yaptı. Araştırmalar sırasında şüpheli bir duruma rastlanmazken Perinçek'in ülkücülerin kampı olduğunu iddia ettiği barakada sadece bir tane MHP bayrağı bulundu. İddialarda yer alan su kuyularında itfaiye ekipleri jeneratör yardımıyla ve oksijen tüpleriyle inceleme yaptı. Ancak kuyularda ceset ya da ceset kalıntısına rastlanmadı. Çiftlik sahibi Ahmet Metin de Perinçek'in iddialarının aslı olmadığını, iki kuyuyu hayvanlarını sulamak için kendisinin açtığını söyledi. Gel reis ol. Mehmet Eymür 2 Mart 1995'te kaybedilen Tarık Ümit'ten iz bulmak için her kapıyı çalıyordu. Abdullah Çatlı'ya bile birlikte çalışalım önerisi yapıyor, olumsuz yanıt alınca da istihbarat dünyasının duayeni oyun üstüne oyun kuruyordu. Çaldığı kapılar çoğunlukla Abdullah Çatlı ile aralarının soğuk olduğunu düşündüğü arkadaşları oluyordu. Çaldığı her kapıdan eli boş dönenmenin sıkıntısıyla yine Çatlı'nın bir arkadaşından yardım istiyordu. Görüşme MİT kampüsünde Mehmet Eymür'ün makamında yapılıyordu. Eymür söze Ermeni PKK teröründen giriyor, bol bol vatan millet Sakarya edebiyatı yapıyor ve nihayet konunun kıvama geldiğini düşünerek niyetini açıklıyordu. PKK'nın yeraltı ilişkilerini sona erdirmek için Çatlı'nın eski arkadaşını göreve çağırıyordu. Çatlı'nın arkadaşı da niye sizin belinizde resmi silah var, resmi kimliğiniz var, niye onlarla bu işi bitirmiyorsunuz? Biz 12 Eylül öncesinde de devleti koruduk, kolladık, sonra ne oldu diyordu. Eymür bu kez Korkut Öken'den örnek veriyor. Adamı Alaaddin Çakıcı'nın yanına verdik. Alaaddin kafayı çekip çekip sağa sola ateş ediyordu. Biz onu Alaaddin'i kontrol etsin diye görevlendirdik. Bir ay sonra kafayı çekip çekip o sağda solda silah atmaya başladı. İbrahim Şahin de Ergenekon savcısına verdiği ifadede Eke'nin alkol sorununa dikkat çekiyordu. Çok içki içmesi sebebiyle onu özel harekatta istemedim. O zaman Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar da Eken'i yanına danışman olarak aldı. Eymür yılmıyor, ısrar ediyor, olanca ikna kabiliyetiyle yükleniyordu. Bu iş resmi kişilerle olmuyor, sivillerin de görev alması gerekiyor. Her şey yasalar sınırında çözülmüyor. Eymür son kozunu oynuyor, ülkücüye Çatlı'nın karşısına çıkma teklifini yapıyordu. Gel reis ol. Abdullah iyice çizgiden çıktı. Serseri mayın gibi dolaşıyor. Sen ülkücü camiada hala saygın bir isimsin. İstersen sana destek olurum, reis olursun. Son sözünü söylemeden önce de Kurtköy yakınlarında Abdullah Çatlı'nın gidip geldiği bir çiftlik olup olmadığını soruyordu. Karşısındaki ülkücü Eymür'ün sözü nereye getireceğini zaten biliyordu. Bu işte çok para var mı? Ne kadar bütçeniz var? Köşeyi dönecek miyiz diye gayri ciddi üslupla Eymür ile konuşuyordu. Bu sözlere bozulsa da bir süre daha havadan sudan sohbet ediyor ve önemli bir toplantısı olduğunu söyleyerek misafirini yolcu ediyordu. Ülkücü Mehmet Eymür'ün yanından ayrılıp MİT kampüsünü terk ediyordu. Eymür'ün çiftliği sormasından uylanıyor ve hemen Abdullah Çatlı'ya telefon açıyor. Kurtköy yakınlarındaki çiftlikle bir bağlantısı olup olmadığını soruyordu. Abdullah Çatlı olduğunu söylüyor. Sahibinin adını veriyor ve neden sorduğunu merak ediyordu. Arkadaşı da Mehmet Eymür'ün çiftliği araştırdığını, kendisine söylediğini anlatıyor ve eğer orada sıkıntıya sokacak bir şeyler varsa temizlik yapsanız iyi olur diyordu. Bu konuşma üzerinden çok geçmiyor, ülkücünün telefonu çalıyordu. Arayan kişi Mehmet Eymür'dü. Eymür selam sabahı bir yana bırakıyor, doğrudan konuya giriyordu. Ben sana arkadaş dedim, samimi sohbet yaptım. Sen kalkıp Çatlı'ya telefon açtın, çiftliği anlattın. Bu arkadaşlığa sığar mı? Telefonun ucundaki ülkücü de alttan almıyordu. O da Eymür'e çıkışıyordu. Madem ki samimiydik, dosttuk, arkadaşlığı dostluğa sığar mı yaptın? Telefonları mı dinletiyorsun, sonra da samimiyetten, arkadaşlıktan konuşuyorsun? Bu gergin konuşmanın ardından Eymür telefonu kapatıyordu. İkinci MİT raporunun öyküsü. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 21 Eylül 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında ikinci MİT raporu adını verdiği bir metni açıkladığı ve aynı metnin Aydınlık Dergisi'nin 22 Eylül 1996 tarihli nüshasında yeni MİT raporu başlığı altında yayınlandığı belirlenmiştir. Ancak kayıtlarımızda yapılan incelemede müsteşarlığımıza atfedilen ikinci MİT raporu şeklinde bir belgeye rastlanılmamıştır. kamuoyuna ikinci MİT raporu olarak lanse edilen belgenin müsteşarlığımızdan çıkmış resmi bir yönü bulunmamaktadır. Nitekim bu husus müsteşarlığımız tarafından 5 Kasım 1995 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla basında ve medyada Milli İstihbarat Teşkilatı'na atfedildiği şekilde herhangi bir kuruluşa ya da şahsa verilmiş bir rapor bulunmamaktadır şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur. Şeklinde verdiği cevapla şüphelilerin örgüt adına kendilerince hazırlanıp kamuoyuna MİT raporu şeklinde lanse ettikleri birçok bilgiyi açıklamak suretiyle örgütün Ergenekon belgesinde geçen dezenformasyon başlıklı bölümünde belirtilen eylem ve faaliyetleri gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. MİT Eymür'ü sildi. Mehmet Eymür'ün yıllarını verdiği, neredeyse ömrünü geçirdiği MİT işte böyle bir kurumdu. Var olan raporlara yok diyordu. Oysa MİT müsteşarı Şenkal Atasoğlu'nun görev süresinin dolması için gün sayıyordu Eymür. Nihayet özlediği, beklediği ve MİT'teki zirve koltuğuna oturmasına önünde engel bulunmuyordu. İddialara göre üstelik bu konuda Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'ten açık teklif almıştı. Cemil Çiçek sadece MİT'e doğrudan müsteşar olmasının doğru olmayacağını söylüyor, kuruma uyum sağlaması için Şenkal Atasagun ile birlikte bir süre çalışmasını istiyordu. Eymür değil Atasagun ile çalışmak, onunla bir saniye bile aynı mekanda olamam diyordu. O sırada kurum içinde bir başka rakibi daha vardı Mehmet Eymür'ün. Teşkilatın tek kadın patronu olan MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş. Hani şu PKK'lılarla Oslo'da pazarlık yapan Afet Hanım. Atasagun'un koltuğuna göz dikiyor, önüne çıkacak her türlü engeli aşmaya kararlı görünüyordu. Tam da bugünlerde Sabah gazetesinin 26 Kasım 2008 tarihli nüshasında Ergenekon'un kara kutusu olarak adlandırılan Haham Tuncay Güney ile ilgili bir haber yayınlanıyordu. Haberde Tuncay Güney'in MİT elemanı olduğu ve İpek kod adını kullandığı yazıyordu. MİT bu haber üzerine zehir zemberek bir açıklama yapıyor, haberi yalanlarken doğruluyor, Mehmet Eymür'ün kurucusu olduğu kontür terör dairesi ile ilgili açıklamada şöyle yazılıyordu. Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan kontür terör merkezi sorumluları ile birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır. MİT Mehmet Eymür'ü ve bir dönem Abdullah Öcalan'a düzenlenecek suikastı bir çırpıda reddediyordu. Yani birinci ve ikinci MİT raporları gibi daire ve onun patronu Mehmet Eymür bir kalemde siliniyordu. MİT'in tarihi açıklaması şöyleydi. Sabah gazetesinin 26 Kasım 2008 tarihli nüshasında kod adı İpek başlığı altında Tuncay Güney ile ilgili belgeyi konu alan bir manşet haber yayımlanmıştır. Haberde yer alan belge teşkilatımıza aittir. Söz konusu belgenin dışarıya yansıtılması ile ilgili idari soruşturma açılmıştır. Tuncay Güney o dönem itibarıyla şüpheli faaliyetlerinden dolayı dikkatimizi çeken ve üzerinde çalışma yapılan bir şahıstır. Bu bağlamda Tuncay Güney kayıtlı bir haber kaynağımız değildir. Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan kontür terör merkezi sorumluları ile birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik asılsız iddiaları belirlenmiş senaryolara göre çeşitli dönemlerde ortaya atanların amacı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı ile doğrudan veya dolaylı şekilde bağlantı kurulmasına çalışılan söz konusu yayınla ilgili yasal yollara başvurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı. Eymür bir kez daha oyunda yanıyor, saha dışına atılıyordu. Öfkeleniyor, öfkesini 27 Kasım'da MİT'e karşı yaptığı açıklamada dışa vuruyordu. Neden beni işaret ediyorlar anlamadım. Bakın Tuncay Güney bir sürü laf ediyor. Belge topladım, MİT'e verdim diyor. MİT bu sözlerle ilgili açıklama yapmazken neden beni işaret ediyor anlamadım. Zaten önüne gelen beni işaret ediyor. Müsteşarlık koltuğu ne Mehmet Eymür'e ne de Afet Güneş'e yar oluyor. Şenkal Atasagun emekli olduktan sonra koltuğa Emre Taner oturuyordu. Eymür'ün son durağı. Aktüel dergisinin 29 Haziran 2006 sayılı nüshasında Mehmet Eymür haber oluyordu. Haberin başlığı şuydu: Eski MİT'çi Mehmet Eymür, Suudi Özkan'ın şirketlerine CEO oldu. Haberin girişinde Eymür Suudi Özkan dostluğu şöyle yazılıyordu: Kumarhaneci Suudi Özkan yıllar önce kaç seni vuracaklar diyen eski MİT'çi Mehmet Eymür'ü şirketlerine CEO yaptı. Suudi Özkan da listedeydi. Ecevit Kılıç imzalı haberde şu bilgiler veriliyordu: PKK'ya yardım eden iş adamlarını biliyoruz. Elimizde listeleri var. Hesap soracağız. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'in 4 Kasım 1993 günü yaptığı bu açıklamadan sonra faili meçhul cinayetler Güneydoğu'nun yanı sıra bir bölgede daha arttı: Bolu, Düzce, Sapanca. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunda şeytan üçgeni olarak adlandırılan bu bölgede cinayetler, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Kürt iş adamların öldürülmeleriyle başladı. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporuna göre çok sayıda Kürt iş adamı öldürüldükten sonra uyuşturucu trafiği Susurluk çetesinin kontrolüne geçti. Ancak o dönemde karlı bir alan daha vardı: kumarhanecilik. Yeni hedef bu sektördeki isimlerdi. Sektörün en güçlü ismi Ömer Lütfi Topal'ın çoğu 5 yıldızlı otellerde 24 kumarhane ve kazinosu vardı. Topal 1996'da Sarıyer'de öldürüldü. Cinayete kullanılan silahlardan birinin şarjöründe Abdullah Çatlı'nın parmak izi vardı. Cinayetin işlendiği saatlerde Topal'ın ortakları olan Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir ile Susurluk davasında yargılanan özel timciler arasında yoğun bir telefon trafiği tespit edilmişti. Ancak sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti ve dosya kapandı. Aynı günlerde Topal'dan sonra en büyük kumarhane patronu olan Suudi Özkan da hedefteydi. Ortak tanıdıkları aracılığıyla Mehmet Eymür'den Özkan'a "seni de öldürebilirler, yurt dışına çık" uyarısı geldi. Bu haber üzerine Suudi Özkan yurt dışına çıktı. Birkaç ay sonra Susurluk'taki ünlü kaza meydana gelecek, ardından kumarhaneler kapatılacak, Özkan da işlerini yurt dışına kaydıracaktı. İşletmelerini Princess Group adı altında toplayan Özkan'ın bugün çok sayıda oteli, fabrikası, alışveriş merkezi ve turizm tesisi var. Karayipler'de Saint Martin adasında yaşayan Özkan, bir süre önce de vefa borcunu ödeyerek eski MİT'çi Eymür'ü Türkiye'deki işlerinin başına getirdi. Abdullah Çatlı malum sona yaklaşırken Mehmet Eymür'ün MİT'teki görevi de böyle noktalanıyordu. Eymür'ün Çatlı ile olan mücadelesi ise Abdullah Çatlı'ya birçok defasında pahalıya mal oluyor. Hele Mehmet Eymür'ün rakiplerinin yanında saf tutması, mevziye girmesi, 40 yıllık yaşamında nice badireler atlatmasına, uyuşturucu suçlamasıyla dahi cezaevlerinde yatmasına yol açıyordu. Asala'ya karşı devlete bir liste vermişti Abdullah Çatlı. Bazı arkadaşlarını ipten almış, bazılarının serbest kalmasını sağlamıştı. Yaşam buydu. Abdullah Çatlı Kürşat gibi yaşıyor, Kürşat gibi ölüyordu. Hüseyin Kocadağ'ın kullandığı Sedat Bucağ'a ait 06AC600 plakalı Mercedes marka siyah renkli otomobille 3 Kasım 1996'da saat 19.25 sularında Balıkesir-Bursa karayolunda Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkiinde Hasan Gökçe'nin yönetimindeki 20RC721 plakalı kamyona çarptığında Kürşat ve 47'nin yanına giderken Abdullah Çatlı da tam tamı 40 yaşındaydı. Artık yoruldu. Aydınlık dergisinde yayınlanan ikinci MİT raporu Baybora çiftliğinde yapılan kazılar canlarını sıkıyor, yine de güçlü, dokunulmaz olduklarını düşünüyorlardı. Bu düşüncelerini aradan uzun süre geçmesine rağmen olumsuz bir olayla karşılaşmamaları daha da pekiştiriyordu. Korkut Eken, Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı ile şirketteki bürolarında görüşüyor, sadece bir çay içiyor, yorulduğunu ve kenara çekilmek istediğini açıklıyordu. Abdullah Çatlı ise Eken'i ikna etmeye çalışıyordu. "Aman abi, senin yorulduğun yerde bizim ölmemiz gerekir. Maşallahın var, daha çok günler hizmet verecek durumdasın. Kimse seni kolay kolay bırakmaz." Korkut Eken söylenenleri dinliyor ama artık bırakma zamanı geldiği fikrinde de diretiyordu. Özellikle Mehmet Ağar'ın siyasete girme düşüncesi fena halde canını sıkıyordu. Yok öyle değil Abdullah, gerçekten yoruldum. 30 yıl gece demeden gündüz demeden soğuğa sıcağı aldırmadan vatanım için koşturup durdum. Ama bilin ki son zamanlarda Ankara değişime uğradı. Kimi sevdiğimiz, arkamızda durmalarından şeref duyduğumuz insanlar siyasete soyundular. Onlar olmadan yürümek çok zor. Ağzını açmış bizi yemek için bekleyen bir sürü hain etrafta kol geziyor. Sohbet kısa sürüyor. Korkut Eken Ankara'ya dönüyordu. Eken'in gitmesinden bir gün sonra Abdullah Çatlı da Ankara'nın yolunu tutuyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 228.